Ayrım 7, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 79. 2 Ağustos 1982, Pazartesi. Akbenekli Al Sarı öyküsünü bir ağır işçi çalışmasıyla 5 günde yazıp bitirdim. Öyküyü kaç günde yazdığımı hesaplarken nasıl yanıldığımı birden anımsadım. 5 günde olur mu hiç? Ben o öyküyü 67 yılda yazdım. Vakıf, 21 Ağustos 1982. Şiirde şairin kimi bilgisizlikleri, örneğin dil yanlışları açığa çıkmaz. Ama düz yazıda hemen belli olur. Vakıf, 25 Ağustos 1982 Çarşamba. Bir kadın benimle yaşamı nasıl bölüşebilir, nasıl benimle birlikte yaşayabilir ki? Ben bir gece uyumadan sabaha dek çalışırım, başka bir gece 21'de yatar, 2'de kalkar, yine sabahı ederim. İşte bu gece örneğin, gece 23'te yatmıştım. Karanlıkta saat 3.30'da kalkıp çalışmaya başladım. Düzensizlik gibi görünen böyle bir düzene hiçbir kadın dayanamaz. İyi ki dayanmıyorlar ya da ben dayanamayacaklarını sanıyorum. Ne iyi. Vakıf, 26 Ağustos 1982. Kimi şiirler güzelliğini imgelerden, imgelemlerden alır. Ben imgeleri yaşarım ama şiirlerimde imgeler azdır, yüklü değildir. Benim şiirlerim de anlam yüklüdür ama düz yazıdaki anlam değil, şiirsel anlam. Ne demek şiirsel anlam? Örnekler de göstererek anlatacağım. İngelemli şiire örnek, Yapıncağ'ın şiirleri. Vakıf, 4 Eylül 1982 Cumartesi. Herhangi bir olay, kişi ya da görünüm üzerine o andaki durumuna bakarak kesin ve genel yargılarda, genellemelerde bulunmak hiç doğru değildir. Örneğin, mini minnacık bir köpek yavrusu alırız. Bu minicikliğine bakarak ona minik adını veririz. O mini minnacık 6 ay sonra kocaman bir canavar olur ve bir kocamanı minik diye çağırmanın gülünçlüğüne düşeriz. Moskova Hastane, 10 Ekim 1982. Kaçan kovalayandan hızlı koşar, ancak kovalayan ölüm değilse. Moskova Hastane, 11 Ekim 1982 Perşembe. Birkaç yıldan beri kendimi hep çok büyük bir işletme kurumunun yıl sonu hesaplarını çıkarıyorum gibi duyumsamaktayım. Ölüme hazırlanırken bu yaşımda işte bu duygu içindeyim. Defterleri kapamalıyım, yazacaklarımı yazmalı, yazamadıklarımın bilançosunu yazıp notları, dosyaların nerelerde olduğunu benden sonra bu işle uğraşacaklara bırakmalıyım. Moskova Hastane, 13 Kasım 1982 Cumartesi. Gerçekçilikten bizi uzaklaştıran kötümserlikten çok iyimserliktir. Çünkü iyimserlikte insanın kendi lehine yorumlaması, kendine yontması vardır. İnsanın kendi lehine yorumlamasıysa insanın doğasındaki kolaycılıktan ileri gelir. İnsanın kendine karşı lehine olmayanları da kabul ederek gerçekçi olabilmesi bu yüzden zordur. Umutlu olmak ille de gerçeklere aykırı olarak iyimser olmayı gerektirmez. Gerçeklere aykırı olarak insanın iyimser olmasına en iyi örnek bana anlatılan şu olay. Kanser uzmanı kadın bütün film, tahlil raporları, belgeleri ve başka belgeleri gördüğü halde kanser olduğuna inanmaz. Başka şeyler yorumlar. Tarihsiz. Seni hiç unutmayacağım. Belleğimde hep 30 yaşında kalacaksın. Bir sevi anıtının kaidesinde kabartmayız. Ben yaşlanmayacağım, sen ölmeyeceksin. Dediğin günkü kadar güzel kalacaksın bende. Ölüyorum, sensizlikten ibrişim. Yine de yazacağım mektupları göndermeyeceğim sana. Yine de sana yazdığım şiirler bende kalacak. Hastane, 19 Kasım 1982 Cuma, saat 22.35. Bunlar benim zorunlu olarak bir arada birlikte bulunduğum yazarlardan kimileri için yazdıklarım. O bir öncüdür, kaçan kuvvetlerin her zaman en önünde yer alır. Öylesine kendisiyle doludur ki örneğin İncil okumaya kalksa sayfaları çevire çevire önce kendi adını arar. Öyle kıskançtır ki bir arkadaşının çok görkemli bir cenaze töreni olsa kendisine değil de başkasına yapıldığı için arkadaşının ölümünü bile kıskanır. Üyesi bulunduğu örgütün hiçbir yararını kaçırmadan hem o örgütün bütün olanaklarından, fırsatlarından, nimetlerinden yararlanmak için can atar hem de bunlardan uzak dururmuş, bunlarla ilgisizmiş gibi görünmeye çalışır. Bu bakımdan o zamparalarla yatıp kalkıp yine de kızı olan kız kalmaya çalışan sokak kadınlarına benzer. Yazabilmek için bu gece kendimi limon gibi sıkıyorum. O kediye çok benzer. Kediler kazıdıkları topraklarla pisliklerini örtmek isterler ama gerçekten pisliklerini örtüyorlar mı? Yoksa ortalığı daha mı çok pisliyorlar? İşte bunu hiç ayrımsamazlar. Kimilerinin sosyalist olmalarından sosyalizm adına utanç duyarım. Böyleleri bana türbeleri en çok orospuların ziyaret ederek türbelere en çok onların adak koymalarını anımsatır. Moskova, 25 Kasım 1982, saat 4.20. Sovyetler Birliği Kardiyoloji Araştırma Merkezi Hastanesi. O da 506. İnsan çocukluğunda, gençliğinde, orta yaşlılığında durmadan yaşamı üretiyor. Severek, sevinerek, sevindirerek, ihanet ederek, ihanet edilerek, yaratarak, kavga ederek, barışarak, ayrılarak, kaçarak, dostluklar kurarak, düşmanlıklar bularak, işler kurup işler batırarak, iyilikler, kötülükler ederek ve edilerek, başararak, başarısızlıklara uğrayarak, utanarak, utandırarak, acılar çekip acılar çektirerek, aç ve işsiz kalarak, hapislere girerek, düşler kurarak, düş kırıklıklarına uğrayarak ve uğratarak, şaşarak, şaşırtarak, yaşamın sonsuz alanlarında, sonsuz seçimlerde yaşayarak, yaşamı durmadan üretiyor, ta yaşlılığına dek sürüyor bu üretim. Yaşamı üretmesindeki hız azalınca insan artık yaşlanıyor demektir. Tam yaşlılık insanın artık yaşamı üretememesi, eskiden ürettiği yaşamın anılarına gömülmesidir. Yaşlılık belleğin geviş getirmesi oluyor. Bir anlamda yaşam, yaşlılıkta ana olabilecek gereçleri önceden üreterek toplayıp biriktirmektir. Küçük yaşam zenginliği sonsuz anılar dünyası yaratacak kertede zamanında yaşam üretebilmiş olmaktır. 25 Kasım 1982 saat 4:35. 22 gündür bulunduğum bu hastane odasında Stefan Zweig'lerin sonunu anlamaya başlar gibi oluyorum. Moskova, hastane oda 506, 28 Kasım 1982, pazar. Benim cimriliğim zamanın boşa harcanmasına, emeğin ziyan olmasına karşıdır. Yoksa benimkisi para, pul, yeme, içme, giyim, kuşam cimriliği değil. Bu konularda tersine olabildiğinden çok daha savurganım. Ama zaman ve emek cimriliğim sanırım dünya rekorudur. Pek çok cimrilik örneği verilmiştir ama ben kendi cimriliğimden bir örnek versem herkes şaşar. Gördüğüm rüyaları unutursam, anımsayamazsam, rüya gördüğüm uykudaki zamanım ziyan oldu diye üzülürüm. Çünkü geçmiş zaman anımsanmıyorsa yaşanmamış demektir. Oysa ben uykuda geçen zamanımı bile rüyalar görerek ve gördüğüm rüyaları da anımsayarak yaşamak ve uykumu ziyan etmemek isterim. Bu kerte bir cimri daha görülmüş mü? Moskova, hastane, 28 Kasım 1982, pazar. İnsan 70 yaşına, tam roman yazabilecek yaşa gelince ya bunuyor, ya gücü kalmıyor, ya da ölüyor. Moskova, hastane, 29 Kasım 1982, pazartesi. Yazının anlattığı güzel, resmi yapılmış güzelden çok daha güzeldir. Çünkü yazın öyle bir güzel yaratır ki, o güzel bir tek güzel değil, okurların sayısınca ve her okurun kendi en güzeli olur. Resmi yapılmış güzelse salt ressamın güzelidir. Ressamın yaptığı güzel de güzeldir ama o güzel ressamın olur. Karacaoğlan'ın dediği gibi, ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Yazının yarattığı güzel, her okur için benim güzelim diyeceği kendi güzelidir. Ben Venüs'ü, Lourdes'da Leonardo da Vinci'nin güzeli diye hayranlıkla seyrettim. Ama benim güzelim diye değil. Oysa Dulcinea, Salt Cervantes'in, Don Quixote'un değil, benim de sevgilimdir. Tarihsiz. Moskova'da Sovyetler Birliği Kardiyoloji Araştırma Merkezi Hastanesi'nin 506 sayılı odasında yattığım 26 gün içinde yaptığım işler. Oyun 8. Vietnam Günlüğü 40 sayfa. Modası Geçmiş Adam romanında İbrişim Notu 29 sayfa. Rusça oyun kitabıma ön söz 5 sayfa. Öykü 70 sayfa. Aşk Edebiyatı 4 sayfa. Hastane Güncesi ve Bir Oyun Notu 32 sayfa. Şiir 10 tane. Başka notlar 10 sayfa, Münevver'in mektupları 138 sayfa, okuduğum kitaplar 29 toplam. Okuduklarım, Sabiha Zekeriya'nın Nazım Anıları, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İngilizce, 4 Yeni Çağ Dergisi, Şukşi'nin Yaşamak Tutkusu, Gorki'nin Bozguncu, Gorki'nin Yol Arkadaşı. Günde 15 sayfa yazmışım. Karşı sayfadaki tarihsiz notun aslı. Tarihsiz. Budapeşte'ye gittiğimde rehberim Şuşa, Zoltán Kodály'nin kendisinden 45 yaş küçük bir kızla evlendiğini, onu nasıl kıskandığını, doğumunu Paris'te yaptırdığını anlatmıştı. Zoltán Kodály. Z. Kodály 1967 yılında öldü. Faruk Yener kadınla konuşmasını yazmış Milliyet Sanat'ta 1 Ağustos ama çocuktan söz edilmiyor hiç. Tarihsiz. Burida'nın eşeği. Yulaf dolu iki ölçek arasında şaşkın kalan eşek, iyi ile kötü arasında seçmeli kalan Piron. Vakıf 21 Aralık 1982 Salı. Alice de nereden çıktı? Kim bu Alice? Vera'ya mektup yazmıştım. Düzeltmek için okudum. Bir de gördüm ki sevgili Vera diye yazacak yerde sevgili Alice diye yazmışım. Mektubu postaya vermiş olsaydım ne rezalet olacak, Vera da şaşıracaktı. Peki nereden çıktı bu Alice? Alice de kim? Uzun zaman düşündüm, bulamadım. Alice adına yaşamıma girmiş bir kadın yok ki. Şöylece tanıdığım Alman Göte Enstitüsü'nde yıllardır çalışan bir Alice var ama hiçbir ilişkimiz, anımız yok. Bir de Alice in Wonderland'deki, Alice Harikalar Ülkesi'nde, ortaokul İngilizce kitabındaki Alice var. Düşüne düşüne sonunda buldum. Vera'ya mektup yazdığım sırada Deniz Türkali'ye Kesici Alice'i yazmayı düşünüyordum. Nereden, nereye? Kesici Alice nereden patlayıp uçverdi? Bunu bir öykü yapabilirim. Taksim, 28 Ocak 1983, Salı. Öykü. Trendeki kız eşittir yaşamımın kadını. Sarayda elinde kıpkırmızı içki bardağı olan. Çarpıştığımız vapura koşarken. Bunları sevmiyorum, bunlardan birini. Çünkü benimle hiç kavga etmek fırsatı yaratamadılar. 16 Şubat 1983. Yüksel Pazarkaya'ya mektup. Bugünlerde bölük pörçük yaşıyorum ve düzenli bir çalışma içine giremiyorum. Bu koşullar şiir yazmaya, söylemeye elverişli de öykü, roman, anı, oyun yazmaya hiç uygun değil. Bu yüzden müthiş canım sıkılıyor. Koşullar beni zorla şair yapacak. Ankara, 3 Mayıs 1983, Salı, saat 8.39. Düz yazıda, öykü ve romanda ayrıntılar nice önemliyse ama bu ayrıntılar öykünün anlatım doğrultusunda ya da bildirisinde odaklaşmıyorsa, yani ayrıntıların bir amacı yoksa, ayrıntılar bir nedenle bir gerekçeyle yazılmamışsa, yani ayrıntı için ayrıntı kullanılmışsa, öykü ya da romana yararlı olması gereken ayrıntı tersine zararlı olur. Ayrıntıların bir nedeni olmalıdır, o zaman çok gereklidir. Durup dururken ayrıntılara inmek romanı ya da öyküyü dağıtır. İşte tıpkı bunun gibi, bugün birçok şairden şiir okurken ayrımsadım ki, düz yazıda ayrıntı neyse, şiirde de imgelem aynı değeri taşıyor. Şiirin şiir olması için çok gerekli olan imgelemin de bir nedeni, bir gerekçesi olmalı, bir amacı olmalı. Bir şey için imgelem kullanılmalı. Yoksa imgelem için imgelem, bence şiiri bozuyor. Kimi şairler öylesine aşırı ve gereksiz imgelem kullanıyorlar ki, bu imgelemler, söyledikleri şiirin alanı dışına düşüyor. Out ya da offside gibi. Bunlar şiirin faulüdür. Şiirin güzelleştirilmesi, değerlendirmesi gereken ve şiirin ögesi olan, olması gereken imgelem amaçsızca, gereksizce, aşırı olunca, karmaşık bir imgelem yığını olarak şiirin değerini yok ediyor. Ankara, 4 Mayıs 1983, Çarşamba. Kanser doğuran boşluklarında, boşluk asıl metinden. Güneşte kavruk kösele gibi kupkuru ve çatlak. Kızlarımızın en güzellerini alırsınız keyfinize. Ahlak sizde, namus sizde, para sizde, mal sizde, akıl sizde, onur sizde. Bizim de olsun bir şeyimiz ki yitirince acısını çekelim. Tarihsiz. Yitirecek zincirlerimiz bile yok. Hadi alın bizi. Çalıştırın, sömürün. Ne ederseniz edin. Alın terimiz sizin. Göz nurumuz sizin, el emeğimiz sizin. Hepsi, hepsi her şeyimiz. Biz toptan sizin olalım. Tek yitirecek bir şeyimiz olsun bizim de. İsterse zincirimiz, prangamız, kelepçemiz ama olsun bir şeyimiz. İster Alaman'ın uşağı olalım, isterse burada Hoca Mahmut'un ırgatı. İnelim deniz altında gömüte, madene yerin 7 kat dibine. Fabrikalarınızda ellerimiz mekik olsun, kollarımız mil. Yeter ki hiç değilse zincirlerimiz olsun yitirecek. Zincirlerinden başka bir şey olmayanlar nerede? O bile yok. Ankara, Saraçevi, 6 Mayıs 1983, Cuma. Yaşamak için sevgiyi gereksiniyorum. Beni yaşatan sevgidir. Ama beni hep dik, diri ve dinç tutan düşmanlarımdır. Bireysel ve sanatsal düşmanlarım. Onlara inat, onları sevdirmemek için yaşamak, hem de dik, diri, dinç yaşamak zorundayım. 20 Mayıs 1983. Yazık. Rüyalarımı hemen yazamıyorum. Sonra unuttuğum için rüyalarımdan yararlanamıyorum. Bugün 20 Mayıs 1983, şimdi saat 05.12, uyandım. Kalkıp okuma salonuna geldim, bu gece sabaha karşı gördüğüm rüyayı yazıyorum. Bir evdeyiz, bildiğim, içinde yaşadığım evlerden biri değil ama çocukluğumu geçirdiğim o yoksul ahşap evlerden birine benziyor. Evde babam, Saadet ve karım var. Karımın kim olduğunu açık seçik kestiremiyorum. Çiçu gibi, kaktüs gibi, hatta biraz çıtır gibi, hepsinden karışık bir şey. Ortalık loş. Sabah olmak üzere, erkenden ben dışarı çıkıyorum. Çıkarken ya Saadet ya babam, camiinde bayram namazının kaçta kılınacağını sor, diyor. Bilinen bir cami, Piyalepaşa Camii, Yeni Camii, Büyük Camii filan gibi bir ad. Uyanır uyanmaz rüyanın etkisinde olduğumdan caminin adını anımsamaya çalıştım ama anımsayamadım. Sokağa çıktım. Eski İstanbul sokağı. Güz sabahı gibi, loş. Biraz iniş bir sokak. İki geçeli, bahçeli, bahçeleri tahta perdelerle çevrili küçücük bahçeli evler. Tahta perdeler yer yer tenekelerle yamanmış, paslı tenekeler. Yemiş ağaçlarının dalları tahta perdelerden uzanmış. Çoğu tek katlı ya da birçok katlı, tahtaları kavşamış ve zamanın o gri esmer rengini almış yamalı kaplama tahtaları, kafesler. Bu sokak benim bildiğim bir sokak oluyor. Rüyamın en ilginç yanı bu işte. Salt rüyalarımda gördüğüm, yaşadığım mekanlar vardır. O mekanlar yaşadığım gerçek mekanlara benzer de benzemez de. Ama yaşadığım gerçek mekanlar değildir. Ben o mekanları salt rüyalarımdan bilirim. Bu düşsel mekanları birçok kez rüyalarımda görmüşümdür. Rüyamda eskiden de bu mekanı gördüğümü, bildiğimi, içinde yaşadığımı anımsarım. O mekan düşsel dünyamın mekanı olur. O düşsel mekan yaşadığım gerçek mekana benzerse çok değişik, çok başka bir biçimde, şiirsel biçimde rüyama girer. Rüyalarımdaki bu düşsel mekanlarımdan biri sonsuzmuş gibi gelen büyüklükte korkunç harap bir yapıdır. Yine büyük bir şaşılası havuzu vardır. Çağcıl rüya yorumcusu psikologlar ya da psikiyatrlar, kim bilir benim bu sıkça gördüğüm 2-3 yılda bir, belki daha uzun aralarla, belki de bütün yaşamımda 2-3 kez rüyaları tebelleş bir mekan, uzam düşüncesi olarak nasıl yorumlar ve ruhumu nasıl çözümlerler? Belki başkalarının da rüyalarında tebelleş uzam, sıkça gördükleri aynı mekan vardır. Bunu kimseye sormadım. Bu rüyamda gördüğüm mekan işte o eski, biraz iniş, düzensiz taş kaldırımlı sokaktı. Şehremini'nin eski ara sokaklarından biri gibi. Bu sokaktaki evlerden birinde Müfide oturuyor. Müfide 1933 yılındaki, yani 50 yıl önceki sevgilim. O benim sevgilimdi ama ben onun sevgilisi değildim. Rüyalarımda gördüğüm bu sokakta ya da birbirlerine benzeyen bu sokaklarda yine rüyalarımda Müfide'yi çok aramışımdır. Rüyamda o sokaktan geçerken Müfide'yi düşünüyorum. Hangi evde oturuyordu diye bakınıyorum. Sonra bayram namazının saat kaçta kılınacağını soracağım o çok bildiğim camiye nereden gideceğimi düşünüyorum. Yolu birazca şaşırmış gibiyim. Çok bildiğim yer, nasıl bulamıyorum diye kendi kendime şaşıyorum. Bu kez camiyi kolay bulmak için olduğum yerden gitmeyi değil de, o çok bildiğim caminin olduğu yerden bulunduğum yere nasıl gelineceğini düşünüyorum. Birden aklıma gelen o camide bayram namazının kaçta kılındığını sordukları geliyor. Bütün camilerde bayram namazı aynı saatte kılındığına göre, yürüye yürüye Haliç kıyısında bir yere iniyorum. Sonra eski yemiş iskelesi gibi bir yer, kaynaşan insanlar. Rüyamda içimde babamın isteğini yerine getirmemenin tedirginliği vardı. Uyanıyorum. Bu rüyanın hiçbir olağanüstülüğü yok. Ama uyandığımda öyle etkisindeydim ki bir süre gerçek yaşamdan ayırt edemedim. Babam ölmemiş miydi diye düşündüm bir ara. Neden sonra ölmüştü deyip bir rüyayı yaşadığımı anladım. 25 Mayıs 1983 Çarşamba. Tek başına içmek. Önceleri, hatta dün akşama dek tek başıma içmekten korkardım. İçkiye alışacağım diye, tek başıma içmeye de başlayacağım diye ve tek başıma içmenin tadına, beğenisine varacağım diye. Çünkü içki içmek benim için bir arkadaşla ya da arkadaşlarla birlikte olmanın, birlikte ortaklaşa tat almanın, söyleşmenin ve böyle güzel bir dostluk ortamı yaratmanın araçlarından biriydi. Giderek birkaç tek başıma içtiğim olmuştu. İlk kez tek başıma içişim, kaktüsü evde bulamayınca Kalamış'ta deniz kıyısında bir içkili restoranda tek başıma içmiştim. Yıl 1974 filan olacak. Dün akşam, hayır, birkaç akşamdan beri ille de tek başıma içmeyi gereksiniyorum. Başkaları olmadan, kimseyi denetlemeden, kimsece denetlenmeden. Düşündüm bunun nedenini. Neden tek başıma içmeyi gereksinir oldum? Neden artık başkaları değil de tek başıma içmek istiyorum? Çok tedirgin ettiler, çok. En çok da büyük oğlum ve galiba herkes. Beni öyle tedirgin, öyle mutsuz ettiler, öyle acı çektirdiler ki bana. Sonunda beni tek başıma içmekten tad almaya zorladılar. Tek başıma içmenin tadını almaya yavaş yavaş başladım. Daha önce içtim birkaç kez tek başıma. Birkaç akşamdır tek başıma içme isteği duyuyorum ama tek başıma kalamıyorum. Sonunda dün akşam tek başıma içme fırsatı buldum. Çok da keyiflendim, iyi içtim. Elektrikler de kesikti. Mermer masada içtim. Olağanüstü güzel bir Mayıs gecesi. Ay bütün güzelliğiyle dünyamızı aydınlatıyordu. Tavşanlardan üçünü tel kafeslere sokabildik. Son durağın şarkısı şiirimi söyledim. Yazamadım, ışık yoktu. Sonra bu şiiri yüksek sesle şarkı olarak söyledim. Yani o çirkin sesimle bestelemiş oldum. Birkaç kez şarkıyı yineledim. Hatta notaya alınsa nasıl olur diye de düşündüm. Ama yarın aynı biçimde bu şarkıyı söyleyemem ki. Bir doğaç besteydi bu. Yattım. Radyo saat 22 haberlerini verdi. Uyudum. İki kez ibrişimle. Uyandım saat 3.05'ti. Büyük yapıya, çalışma odasına geldim. Bu notları yazdım. 25 Mayıs 1983 Çarşamba, saat 03.58, çay yaptım, içiyorum. Haziran 1983. 3 Haziran 1983 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Anna Seegers'in öldüğü haberini aldım. 83 yaşında ölmüş. Ben onu 1965 yılında, yani 18 yıl önce Weimar'da tanımıştım. Demek o zaman Anna Seegers 65 yaşındaymış. Ama bana nedenli yaşlı görünmüştü o zaman. Çok şaşalası şey. İnsan kendisini hiç göremiyor. Oysa ben şimdi o zamanki Anna Seegers'ten daha yaşlıyım. 3 yaş büyüğüm de hala kendimi yaşlı görmüyorum. 2 ya da 3 romanını okumuştum. Güzel gelmemişti romanları. Vakıf, 18 Haziran 1983 Cumartesi. Güzel müzik bana ölümü anımsatır, öleceğimi düşündürür. Bütün olağanüstü güzellikler, seviler de bana ölümü, kendi ölümümü düşündürür ama en çok müzik. Dvorak, Verdi, Otello. Ölümü ansayınca, kendi ölümümü düşününce de hemen bir şeyler yapmak, yaratmak gereksinmesi duyarım acı acı. Çok doğal bu duygum. Yaratmak ölüme tek umardır. Ölmemenin tek biricik yoludur. Şimdi radyodan Dvorak'ın, arkadan Verdi'nin Otello'sunu dinledim. Ah ne güzel. Ve benim için güzellikle ölüm eş anlamlı. Bir şeyler yaratmalıyım. 7. ayrımın sonu, sayfa 93.